Allah Dostunun Dünyası'ndan Hacı Musa Topbaş Efendi ile sohbetler devam ediyor. Hizmet müesseseleriyle ilgilenmek. Efendim, bir de İslami hizmet müesseseleriyle ilgili değerlendirmelerinizi istirham ediyoruz. Mesela vakıf çalışmaları. Bu hizmet müesseseleriyle ilgilenirken insanlar nelere dikkat etmeli? Hakikaten eğitim hizmetleri gibi cemiyet hizmetlerinde vakıflara ihtiyaç var. Derviş hizmet ehli olacak. Her şey teşkilat işi, para işi, çalışma işi. Bunların hepsi birleşecek ve bu gibi haller tahakkuk edecek inşallah. Ama vakıflarla meşgul olunurken asıl manevi dersler ihmal ediliyor. Ayrıca manevi derslerde rehberlik edenler ikinci plana konuluyor. Bu da manevi terakkiye mani oluyor. Vakıfların sıhhatli hizmet etmesi için faaliyetlere maneviyat ehlinin tam nezaret etmesi lazımdır. O da kolay olamıyor. Çünkü bu işle uğraşanlara gayri ihtiyari bir duygu geliyor. Biz vakıf hizmeti yapıyoruz. Ötekiler bir kenarda oturuyor gibisinden. Halbuki onun vazifesi ayrı. Orada oturur ama büyük hizmetler görür. Diğeri zahiren faaliyet gösterir ama onun gösterdiği iş ötekinin duğunundadır. Vakıflar dediğimiz gibi çok olgun, maneviyat ehli zatların nezaretinde yürürse o zaman vaziyet değişir. Maneviyat ehli zatlar da çok dirayetli olacak. Ama dirayetli insan bu zamanda çok az. Salih insan var ama hem sulehadan olacak hem dirayetli olacak. Birbirini tutmuyor işte. Zamanla inşallah Cenab-ı Hak başka haller verir de tahakkuk ettirir. Vakıfların faydalı tarafları çok elhamdülillah. Tabii gönlümüzün arzu ettiği bazı şeyler var ki Cenab-ı Hak zamanla tahakkuk ettirir. Cenab-ı Hak bu sahada da güzel güzel nimetler nasip eder inşallah. En mühim mesele, bedeni faaliyetlerin manevi faaliyetlere mani olmamasıdır. Bu temin edilirse, Cenab-ı Hak her türlü kolaylığı gösteriyor. Bazı şeyler de vardır ki, çalışmakla falan olur gibi değil. Nasıl olacak? Nerede başlanır, nasıl nihayete erdirilir bilinemiyor. Sonra vakıfların gayretlerini en faydalı hizmet neyse ona hasretmeleri lazımdır. Lüzumlu olanda da ifrata kaçmamak gerekir. Bilhassa kız çocuklarının eğitiminde dikkatli olunmalı. Muteber olmayan kısımlarda okutulmasında bir fayda yok. Hem evinden barkından oluyor, aile görgüsünden mahrum kalıyor. Böyleleri çok. Sonra ailesini beğenmez hale geliyor. Ehlinin elinde olursa faydalı. Efendim, Topbaşlar Türkiye'de ilk İslami gazetenin çıkarılmasına muzahir olmuşlar. Zat-ı Ali'nizin de basınla ne kadar ilgilendiğinizi biliyoruz. Hem Altınoluk'a hem diğer İslami gazete ve dergilerin tirajlarına yönelik alakanıza şahidiz. Şimdi bu alan genişledi malum haliniz. Radyolar var, televizyonlar var. Bu alanlardaki çalışmalara yönelmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Dediğim gibi, her şey ehlinin elinde olursa çok faydalı, ehlinin elinde olursa, vakıflar gibi. Mesela bazı toplantılarda soruluyor, Altınoluk'un bir gazetesi olacak mı? Radyo televizyon düşünüyor musunuz? Radyo televizyon kurulup da hüsnü istimal edilirse ihtiyaç var, hem de çok. Koca belediye reisi, koca parti başkanı, bir neşriyat vasıtası yoksa derdini anlatamıyor. Ama bir gazete, radyo, televizyon olursa birdenbire iş değişiyor. Ehlinin elinde olursa her şey iyi. Darüşşafaka mesela, ne kadar güzel bir müesseseydi eskiden. Çocukluğumuzda en değerli hocalar oradan çıkıyordu. Namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar. 25 sene kadar evvel naehil ellere geçti, o güzel müessese bir anda alt üst oldu gitti. Bir de bu tür müesseseleri kaptırmamak lazım. O zaman en faydalı şey en zararlı hale geliyor. En iyisi televizyonu eve sokmamak. Ama onu da 3-5 kişi yapabiliyor. Diğer zümreye yaptıramazsınız. Televizyon bağlılığında yaşlılar daha münhemik oluyor. Bazıları kızımın hatırı için alıyorum diyor. Kızı oğlu evlenip gidiyor, o kocaman alet evde hala duruyor. Cidden tam nefsin arzu ettiği havaisten bir nesne. Menderes hakkında. Efendim, izin verirseniz mevzuyu biraz değiştirelim. Merhum Adnan Menderes'e özel bir muhabbetiniz var. Menderes Türkiye'de neyi değiştirdi? İslam için manası nedir Menderes'in diye sorsak? Muhabbetinizin kaynağı üzerine bir şeyler söyler misiniz? Menderes gelinceye kadar koyu bir baskı vardı. Menderes geldi, Allah'ın izniyle yavaş yavaş bir çığır açmaya başladı. Ama öyle dar bir zamanda geldi ki her tarafı bağlıydı. Ona rağmen gene büyük celadet gösterdi. Ezandan başladı. Zamanında kuvvetli mebuslar da yoktu İslami çevrede. Tek başına Allah'ın izniyle başardı. Kapalı camileri açtırdı. Yıkık camileri tamir ettirdi. Eyüp Sultan'daki mezarların bulunduğu yer çöplük gibiydi. Baştan aşağı taş taş tamir ettirdi. Cami tamir oldu, içinin halısını kendisi aldı. İmam hatipleri açtırdı, müzahir oldu. Geldi, törenlerinde bulundu. O zaman İslami bir mektebin açılış töreninde bulunmanın imkanı mı var? Bugün bile ona razı olamıyorlar. Yani İslamiyet'in yeniden canlanmasına vesile oldu. Onun için bu zatı ne kadar sevsek gene azdır. Ve böylelerini ne yapıyor yapıyorlar, en sonunda bir punduna getiriyorlar, ya idam ediyorlar, ya kurşuna diziyorlar, ya da zehirliyorlar. Menderes de aynı akıbete uğradı. Ahlaki meziyetleri, temizliği, nezaketi, terbiyesi, İnsanlara karşı ülfeti, Osmanlılara karşı sevgisi, gizli gizli yardımları, hem manevi sahada böyle yapıyordu, hem de memleket çapında imar hareketine girişmişti. Ona gelinceye kadar yollar hep Arnavut kaldırımıydı. Ankara'ya 10 saatte gidilemezdi. Konya'ya 20 saatte gidilemezdi. Kara yolu diye bir şey yoktu. Yani kısa bir zamanda bunları başlatması, işi düzene koyması. İşi düzene koyduktan sonra yürütmek kolay. Büyük istimlaklerle kısa bir zamanda sahil yolunu yaptırdı. ömrü müsait olsaydı daha neler yaptıracaktı kim bilir. Sonra büyük hizmet ehillerinin ömrü kısa oluyor. Bu sebeple şehit olup gidiyorlar. Üzerinden 30 sene geçti, sildiler adını. Menderes'in Osmanlı'ya muhabbeti fazlaydı buyurdunuz. Sanıyorum onun örnekleri de vardır. Evet, Osmanlı hanedanından geride kalanlara gizli gizli yardım ettiğini okuyoruz. Sonra kendisinde de tam bir Osmanlı terbiyesi vardı. Mahkemede o kadar hakarete uğramasına rağmen bir keresinde olsun aynı üslupla cevap vermedi. Hakim beyefendi, müsaade ediniz izah edeyim gibi engin bir nezaket içinde konuştu. Savcı, mahkeme başkanı bağırıyor, Menderes ise onlara bu nezaketle mukabele ediyor. Buna kim dayanır? İstisnai bir Allah dostu belki de. Her seyahatinde Eyüp Sultan Hazretlerini ziyaret ederdi muhakkak. Biz edemiyoruz mesela. Muhakkak orada iki rekat namaz kılar, ondan sonra giderdi. Dönüşte gene. Bunu kim yapar? Bunlar hep imandan gelir. Yani suni filan değil. O zaman zaten herkesin gözü üzerinizde oluyor değil mi efendim? Bedelini ödüyorsunuz. Bir İmam Hatip'in açılışına katılmak nasıl bir bedeli gerektiriyordu kim bilir? Hele o zaman. Bir gün bizim birader ziyarete gitmiş, bir odaya çekmişler, gayret edin diyormuş, gayret edin. İşte vaziyet böyle.
Ektim umudumu, gelir mevsim biçer Leyla beni. Ben dua tarlasına ektim umudumu, gelir mevsim biçer Leyla beni. Ben seheri ufkuna döktüm kanımı, doğar şemsim görür Leyla beni. Ben seheri ufkuna döktüm kanımı, doğar şemsim görür Leyla'm beni, Leyla'm beni. Vurdum gölgemi, düşer gövdem alır Leyla'm beni. Ben gülün toprağına vurdum gölgemi, düşer gövdem, alır Leyla'm beni. Ben derya kıyısına terk ettim canımı. Geçer inciden seçer Leyla'm beni, Leyla'm beni. Ben derya kıyısına terk ettim canımı. Geçer inciden seçer Leyla'm beni, Leyla'm beni. Açar ağzım söyler Leyla'm beni. Ben lal dudağıma sürettim arzumu. Açar ağzım söyler Leyla'm. Ben çöle attım ateşe, verdim çığlığımı. Anestün ara der bulur Leyla'm beni, Leyla'm beni. Ben çöle attım ateşe, verdim çığlığımı. Anestün ara der bulur Leyla'm beni, Leyla'm beni.
Ben dua tarlasına ektim umudum. Gelir mevsim, biçer Leyla'm beni. Ben seherin ufkuna döktüm kanımı. Doğar şemsim, görür, görür Leyla'm beni. Ben gül yanağına vurdum gölgemi. Düşer gövdem, alır, alır Leyla'm beni. Ben derya kıyısına terk ettim canımı. Geçer inciden, seçer, seçer Leyla'm beni. Ben lal dudağıma sır ettim arzumu. Açar ağzını, söyler, söyler Leyla'm beni. Ben çöle attım, ateşe verdim çığlığımı. Anestü nara der, bulur Leyla'm.
Siyasete bakış. Efendim, bir de siyasi bir soru sormak istiyoruz. Türkiye'de hemen herkes şöyle veya böyle siyasetle ilgileniyor. Acaba bir yola intisap etmiş bir kişinin siyasete bakışı nasıl olmalı? Kendi manevi eğitimi açısından siyasetle ilgisinin ölçüsü nasıl olmalı? Bu yolda olanlar hakkıyla hakikati görürler. Üstadımız Kaddesallahu Sirru Hazretlerine çok kimseler gelirlerdi. O, biz hak yolunda olanlara duacıyız buyururlardı. ısrarla her şeyi partiden beklemek muvafık olmuyor. İyi bir parti bakıyorsunuz zamanla kötü bir parti oluyor. Sevilmeyen bir partiye de iyi insanlar gelirse düzelebiliyor. İyi partiye zamanı gelince hizmet edilir, yardım edilir. Fakat içine girip de çalkalanmak pek uygun görülmüyor. Bir insan bir partiye girince eski hali gidiyor, başka bir insan ortaya çıkıyor. Herkesi düşman görebiliyor. Mehmet Aydın'ın babası Ali Rıza eniştemiz vardı. İtilafçıydı. Onları ittihatçılara karşı methederdi. Fakat onların içinde de ne dini ne imanı olan birbirinden berbat insanlar vardı. Refik Halitler, Rıza Nurlar, Ulunaylar. Particilik insanın gözünü karartır. Herkes üzerine düşeni yapacak. Mesela bir öğretmen iyi talebe yetiştirmeye gayret edecek. Particilik yapmaktansa insan yetiştirmek daha verimli olur. Mimar, güzel güzel camiler, bizim anlayışımıza uygun evler yapacak. Yani herkesin yapabileceği işler vardır. Bazı hoca efendiler vardır, partiye giriyorlar, eriyorlar. Bir hoca efendi vardı evvelce Şehzadebaşı Camii'nde. Ne güzel vaazlar verir, aşırı şerifler okurdu. Cemaat dolar dolar taşardı. Sen gelirsen şöyle olur, böyle olur diye ağlıyorlar. Gitti, hepsini kaybetti. Girdikten sonra bazen de sınır dışı yapıveriyorlar. Çok hoca efendiler vardır böyle. Peki, ben yapmayayım, o yapmasın, kim yapsın denebilir. Onun da ehli bulunur, sen buna çalış denir. İstidatlar muhtelif. Müslümanın 24 saati. Son olarak bir Müslüman 24 saatini nasıl geçirmelidir? Şöyle ana hatlarıyla bir şeyler lütfeder misiniz efendim? Müslüman 24 saati nasıl değerlendirmesini bilecek. Bir kere saatli olunacak. Her şey saatiyle olacak. Kalkma saati, yatma saati, misafiri kabul saati, misafirliğe gitme saati. O zaman tabii her şey yerli yerinde olmuş olur. O zaman 24 saate neler sığmaz neler. Namaz da kılar, diğer ibadetlerini de yapar, evradını da çeker, Kur'an-ı Kerim de okur, bir ahbabını ziyarete de gider, muayyen saatlerinde ahbap da kabul eder. Olmayacak şey yoktur 24 saat içinde. Yeter ki değerlendirmesini bilelim. Ama insan dağınık oldu mu hiçbir şey elde edemez. İnsan nefsinde saat hususunu takip edemezse her işi yarım kalır. Maalesef Türkler saate dikkati temin edemiyorlar. Saatsiz oluyorlar. Evvelce ona üzülürdüm. Bir gavurcuk, Ermeni, Rum geleceği zaman randevu verirdi. Kapıdan bakardık, aynı saatte çıkar gelirdi. Gerçi o menfaat için geliyor ama sözünde duruyor. Türkler, Müslümanlarsa hiç sözlerine sadık olmuyorlar. Hicaz'da hele hiç, orada büsbütün hiç. Bir saat derler, 5 saat sonra gelirler veya gelmezler, kendilerini mesul tutmazlar. Halbuki söz vermek emanettir. İnsan sözünde durması lazım ki randıman alınsın. Muhterem üstazımızın huzur-u âlilerinde 25 sene bulundum. Bir defa vakitlerinden fevt etmediler. Yaşlı olmalarına, türlü türlü mazeretleri bulunabilmesine rağmen yapılacak işi dakikasında yaparlardı. Fakir dikkat ettim, bir defasında başka bir kardeşin arabasıyla bir yere gidilecek. Ben de biraz yavaştan aldım yetişirim diye. 20-30 metre gerideyken üstazımız geldi, arabaya bindi. Hemen koştum ama başlarını öbür tarafa çeviriverdiler. Yani bu ne biçim sözünde durmak şeklinde. Hakikaten 24 saati insan değerlendirir, onu taksim edebilirse her şeye vakit bulabilir Allah'ın izniyle. Selman-ı Farisi Hazretlerinin menakıbı belli. Kardeşim, sende Cenab-ı Hakk'ın hakkı var. Cemiyetin hakkı var. Ailenin hakkı var. Nefsinin hakkı var. Hepsini yerli yerinde kullan diyor. Hakikaten bunlara dikkat etmek lazım. Ben işin büyüğünü yapıyorum diye küçüğünü ihmal etmek olmaz. Çünkü işin küçüğü büyüğü yoktur. Müslümanın 24 saatinin değerlendirilmesi de böyle olur. İnsan hem ziyarete gider, hem ziyaretçi kabul eder. Namazını kılar, orucunu tutar, Kur'an'ını okur, yazısını yazar ama ona saatler koymak lazım. Allah razı olsun, bunlar bizim için çok önemli ölçüler efendim. Zaman neyi icap ettiriyorsa ona göre hareket edin deniyor maneviyatta. Mesela 3-5 muhterem zevat ziyarete gelmiş. Efendim, ben illa namazı hızlı hızlı kılayım demek olmaz. Nafile namazsa muhtasar 2 rekat kılınıverir. Gelenlerle ilgilenilir, ikramda bulunulur. Yerli yerinde olunca her şey ifa edilir. Birini yaparken ötekini ihmal etmek muvafık olmuyor. Bakıyorsunuz, alimlerimizden 300 cilt, 500 cilt eserler yazanlar olmuş. İnsanın aklı hafsalası almaz bunu. Nasıl yazmışlar, nasıl olmuş bu? Cenab-ı Hak vakte bereket vermiş, onu değerlendirmişler. Değerlendirenlerin çoğu da harbe gidiyor, harbin içinde dahi bir taraftan yazmışlar. Bazı Fransız romancılar vardır, biz okurduk. Şu adam 300 cilt kitap yazmış. Roman yazmak bir şey değil. Şahısları ayarla, çala kalem git. İş ilmi eserler ortaya çıkarmakta. Muhyiddin Arabi'nin yazdığı eserler gibi 600 küsur eser yazmış. Tabii tab ettirilebilenler var, ettirilemeyenler var, o başka. Doğum tarihi belli, vefat tarihi belli. Nasıl yazmış, nasıl vakit bulmuş? Ömrünün büyük kısmı da seyahatte geçmiş efendim. Onlar hep öyle. Seyahatlerinde de tayyareye atlayıp gitmiyorlar. Merkep üstünde vesaire. Cenab-ı Hak istisnai bir kabiliyet veriyor. Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri de öyle efendim. Onun da 100 küsur eseri var. Hepsi de büyük eserler. Ömrüne nasıl sığdırmış, insan şaşırıyor. Ruhul Beyan tefsirinin hazırlığını yapıyorsunuz değil mi? O da büyük hizmet olacak inşallah. Tefsirde maneviyat kokusu olacak muhakkak. Bazı maneviyat kokusu olmayan müfessirler var. Yazdıkları eserler insanın ruhunu açmıyor. Açamaz da. Çok teşekkür ederiz efendim. Böyle 2 seferdir sizi yorduk. Allah razı olsun. Üçüncüsü de Medine dönüşü kısmet olur inşallah.
Erkam Radyo'da Allah Dostunun Dünyasından Hacı Musa Topbaş Efendi ile sohbetleri dinlediniz.